Ayrım 8. Güvenlik Duvarı. Hemik Mankel. Sayfa 89. Wallander tekrar projektörlere doğru yürüdü. Fotoğrafçı fotoğraf ve video çekmeyi yeni bitiriyordu. Neuberg cesedin yanına çömelmişti. Wallander ışığın önünden geçerken gölge yapınca sinirli bir şekilde mırıldandı.
Ne diyorsun?
Pataloğun buradan çıkması uzun sürecek. Arkasında ne olduğunu görmek için cesedi hareket ettirmek istiyorum.
Neler olmuş olabileceğini kastediyorum.
Neuberg bir süre düşündü.
İntihar etmek için çok ürkütücü bir yol. Eğer cinayetse son derece vahşice. Kurbanı elektrikli sandalyeye oturtmakla aynı şey.
Doğru diye düşündü Wallander. Bu da bizi intikam ihtimaline götürür. Çok özel bir elektrikli sandalyeyle öldürerek intikam almak. Neuberg işine devam etti. Teknisyenlerinden biri bina ile demir kapıların arasında kalan alanda iz sürmeye başlamıştı. Doktor geldi. Wallander'in daha önce tanışmadığı bir kadındı. Adı Susan Bexel'di ve az konuşan biriydi. Derhal işe koyuldu. Neuberg çantasından termos bardağını çıkarıp bir fincan kahve içti. Wallander'e de ikram etti. Wallander kabul etti. O gece onlara uyku yoktu zaten. Martinson da yanlarında bitti. Sırılsıklam ve gergindi. Wallander kahvesini ona uzattı.
Elektriği onarmaya başladılar dedi Martinson. Üstadım bazı bölgelerine elektrik geldi. Nasıl becerdiler hiç fikrim yok.
Anderson Moberg adlı arkadaşıyla anahtar konusunu konuşabilmiş mi?
Martinson öğrenmek için yanlarından ayrıldı. Wallander Hanson'un direksiyon başında kas katı oturduğunu gördü.
Oraya doğru yürüyüp Hanson'a emniyete dönmesini söyledi. Üstadın büyük kısmı hala karanlıktı sonuçta ve orada daha çok işe yarayacaktı.
Hanson şükredercesine başını salladı ve gitti. Wallander pataloğun yanına gitti.
Adam hakkında bir şey öğrenebildin mi?
Susan Bexel kafasını kaldırıp baktı. Kadın olduğunu anlayacak kadarını.
Emin misin?
Evet ama şimdi başka soru cevaplamayacağım.
Sadece bir soru daha. Buraya vardığında ölü müymüş yoksa elektrik çarpınca mı ölmüş?
Onu henüz bilmiyorum.
Wallander düşüncelere daldı ve arkasını döndü. Kurbanın erkek olduğunu düşünmüştü. Tam o anda demir kapıların arasını araştıran teknisyen elinde bir nesneyle Neuberg'e doğru geldi. Wallander yanlarına gitti. Bu bir kadın çantasıydı. Wallander çantaya uzun uzun baktı. Önce yanıldığını sandı. Ardından daha önce bir yerde gördüğünü hatırladı.
Tam net olmak gerekirse dün görmüştü.
Çitin kuzey tarafında gördüm dedi adı Ek olan teknisyen.
İçerideki ceset kadın mıymış diye sordu Neuberg şaşkınlıkla.
Sırf o da değil dedi Wallander. Artık kim olduğunu biliyoruz.
Bu çantayı sorgu odasında bir masanın üstünde görmüştü. Meşe yaprağına benzeyen bir tokası vardı, karıştırmak mümkün değildi.
Bu çanta Sonya Höckberg'e ait dedi. İçerideki kişi o.
Saat gece 2:10 geçiyordu. Yağmur hızını arttırmıştı. 8. Bölüm. Gece 3 sularında üstattaki elektrik kesintisi sorunu çözüldü. Bu sırada Wallander hala teknisyen ekibiyle birlikte trafoda çalışıyordu. Hanson emniyetten onları arayıp müjdeli haberi verdi. Wallander uzaktan bir ahırın dış ışıklarının yandığını görebiliyordu. Patoloji uzmanı işini bitirmiş, ceset ortadan kaldırılmıştı. Neuberg sonunda adli incelemesini yapabildi. Anderson'dan trafo binasının içindeki karmaşık ağ ve düğme ağını açıklamasını istemişti. Dışarıda ise teknisyenler geride iz kalmış mı diye araştırmayı sürdürüyordu. Yağmur çalışma koşullarını zorlaştırıyordu. Martinson çamurda kayıp dirseğini burktu. Wallander hala soğuktan titriyordu, lastik çizmelerine ihtiyacı vardı. Üstad'a elektrik verilebildikten kısa süre sonra Wallander, Martinson'u polis arabalarından birine götürdü. Arabada o ana değin topladıkları bilgilerin özetini çıkardılar. Höckberg yaklaşık 13 saat önce emniyetten kaçmıştı. Yürüyüp trafoya ulaşmış olabilirdi. Ama ne Wallander ne de Martinson bunun mantıklı olduğunu düşünüyordu. Sonuçta burası üst ada 8 kilometre mesafedeydi.
Onu gören olurdu, dedi Martinson. Devriye arabaları onu arıyordu.
Bu taraflara doğru gelen devriye arabası var mıymış? Gene de sor öğren bakalım.
Diğer seçenek ne?
Birisi onu buraya bırakıp gitmiş olabilir. İkisi de bunun ne demek olduğunu anlamıştı. Höckberg'in nasıl öldüğü sorusu hala en acil soruydu. İntihar mı etmişti, öldürülmüş müydü?
Anahtarlar, dedi Wallander. Demir kapı zorlanmış ama çelik kapı zorlanmamış. Neden?
Mantıklı bir açıklama aradılar. Anahtarlara erişimi olabilecek herkesin listesi lazım, dedi Wallander. Buranın anahtarına sahip herkesin şüpheli sayılmasını ve dün gece ne yaptıklarının öğrenilmesini istiyorum.
Parçaları birleştirmekte güçlük çekiyorum, dedi Martinson. Höckberg cinayet işliyor. Sonra kendisi cinayete kurban gidiyor. İntihar seçeneği daha mantıklı sanki.
Wallander cevap vermedi. Birçok şey düşünüyordu ama düşüncelerini birbirine bağlayamıyordu. Höckberg'le yaptığı ilk ve tek konuşmayı kafasında evirip çevirip başa sardı.
Onunla sen konuştun, dedi Wallander. Nasıl bir izlenim edinmiştin?
Seninkiyle aynı. Hiç pişmanlık duymuyordu. Ha bir taksiciyi öldürmüş, ha bir böcek öldürmüş. Aynı duygular içindeydi.
Bu bana intihar gibi gelmiyor. Hiç pişmanlık duymadıysa neden intihar etsin ki?
Martinson silecekleri kapattı. Anderson'un arabasında beklediğini ve daha ileride Nüyberg'in bir projektörün taşınmasına yardım ettiğini görebiliyorlardı. Hareketleri hızlıydı. Wallander onun hem sinirli hem de sabırsız olduğunu anlayabiliyordu.
Eh, cinayet olduğuna işaret eden herhangi bir başka ipucu var mı?
Yok, dedi Wallander. İki ihtimali de gösteren hiçbir işaret yok. Dolayısıyla ikisini de değerlendirmeliyiz. Ama bence kazara ölüm seçeneğini eleyebiliriz.
Bir süre sonra Wallander Martinson'dan soruşturma ekibinin sabah 8'de emniyette hazır olmasını istedi. Sonra arabadan indi. Yağmur durmuştu. Ne kadar yorgun ve üşümüş olduğunu hissetti. Boğazı ağrıyordu. Trafa binasında ortalığı toparlayan Nüyberg'e doğru yürüdü. Bir şey buldun mu?
Hayır.
Anderson'a söyleyecek bir sözü var mı?
Hangi konuda? Adli tıp incelemesinde mi?
Wallander devam etmeden önce içinden sessizce ona kadar saydı. Nüyberg'in aksiliği üstündeydi. Yanlış bir şeyler söylerse adamla bir daha konuşması imkansız olurdu.
Ne olduğunu tespit edemiyor, dedi Nüyberg bir süre sonra. Güç kesintisine sebep olan bir ceset mi, yoksa canlı bir insan mıydı? Bunu ancak patoloji doktoru söyleyebilir. Belki o bile anlamayabilir.
Wallander başıyla onayladı, kol saatine baktı. Saat gece 3:30'du. Daha fazla kalmanın bir manası yoktu.
Ben çıkıyorum artık ama sabah 8'de toplantımız var.
Nüyberg anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Wallander orada olacağım demek istediğini algıladı. Sonra Martinson'un notlar aldığı arabaya döndü.
Gidiyoruz, dedi. Beni eve götürmen gerek.
Sessizce Uyusla'da döndüler. Wallander evine girer girmez küveti doldurmaya başladı. Küvet suyla dolarken son ağrı kesicilerini içti ve mutfak masasındaki listeye ekledi. Çaresizce bir daha ne zaman eczaneye uğrayabileceğini merak etti. Ilık suya girince vücudunun adeta buzları çözüldü. Bir süre uyukladı, zihni bomboştu ama sonra görüntüler geri geldi. Sonya Höckberg ve Eva Persson. Olayları kafasında yavaş yavaş tekrar canlandırdı. Hiçbir şeyi unutmamak için sakin ve adım adım ilerledi. Mantığa uymuyordu hiçbiri. Lundberg neden öldürülmüştü?
Höckberg ve Persson'u bunu yapmaya iten güdü neydi?
Rastgele bir dürtü olmadığından emindi. Paraya gerçekten ihtiyaç duymuşlardı ya da olay tamamen başka bir şeydi.
Trafo'da buldukları çantanın içinde sadece 30 kron vardı. Soygundan ele geçirdikleri paraya polis el koymuştu.
Höckberg kaçtı diye düşündü Wallander. Birdenbire bir firar fırsatı görmüştü. Saat sabah 10'du. Önceden planlanmış bir şey olamazdı. Emniyetten çıktıktan sonra 13 saat boyunca kayıptı. Ta ki sonunda Üstad'ın 8 kilometre ötesinde cesedi bulununcaya dek.
Oraya nasıl gelmiş diye düşündü Wallander.
Otostop çekmiş olabilir. Aynı zamanda birisini arayıp onu almasını istemiş de olabilir.
Peki ya sonra? beni şuraya götür demiş de orada intihar mı etmiş yoksa orada öldürülmüş mü? Peki ya kimin çelik kapıyı açacak anahtara erişimi var da demir kapıların anahtarına erişimi yok? Wallander banyodan çıktı. Çok önemli iki soru var diye düşündü. Höckberg intihar etmeye karar verdiyse neden trafoyu seçti? Ve buranın anahtarlarına nereden ulaştı? Cinayete kurban gittiyse o zaman neden? Peki onu kim öldürdü? Wallander yatağa girip yorganı çenesine kadar çekti. Saat 4:30'du. Başı dönüyordu ve düşünemeyecek kadar yorgundu. Uyumak zorundaydı. Işığı söndürmeden önce alarmını kurdu. Saati yatağından mümkün olduğunca uzağa itti. Böylece alarmı kapatmak için yataktan kalkmak zorunda kalacaktı. Uyandığında sanki sadece birkaç dakika uyumuş gibi hissetti. Yutkunmaya çalıştı. Boğazı hala ağrıyordu ama bir önceki güne göre daha iyiydi. Alnına dokundu. Ateşi düşmüştü ama burnu tıkalıydı. Wallander banyoya gitti, burnunu temizledi. Aynadaki yansımasına bakmadı. Yorgunluktan bütün vücudu ağrıyordu. Kahve suyunun ısınmasını beklerken camdan dışarıya baktı. Hava hala rüzgarlıydı ama yağmur bulutları kaybolmuştu. Hava 5 dereceydi. Araba işini halletmeye ne zaman fırsat bulabileceğini düşündü. Sabah 8'i biraz geçerken emniyetteki toplantı odalarından birinde toplandılar. Wallander, Martinson ve Hanson'un yorgun yüzlerine baktı ve kendi yüzünün kim bilir nasıl gözüktüğünü merak etti. Saatlerdir uyumadığını bildiği Lisa Holgersson hiç solgun görünmüyordu. Toplantıyı başlatan da oydu. Dün geceki Scone'yi vuran elektrik kesintisinin gelmiş geçmiş en ciddi elektrik kesintisi olduğu gerçeğini açık ve net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Bu güvenlik açığımızın boyutunu gösteriyor. Yaşanan şeyler imkansız gibiydi ama yine de yaşandı. Şimdi yetkililer, enerji şirketleri ve kolluk kuvvetleri güvenlik önlemlerinin nasıl arttırılabileceğini tartışmak zorunda kalacak. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Devam etmesi için Wallander'e başıyla işaret verdi. Wallander olayların kısa bir özetini geçti. Bir başka deyişle ne olduğunu bilmiyoruz dedi sonunda. Kaza mı, intihar mı, cinayet mi bilmiyoruz. Ancak kaza ihtimalini eleyebiliriz. Kız ya yalnızdı ya da dış kapıları kırarken biriyle birlikteydi. Görünüşe göre anahtarlara da erişimleri vardı. Her şey en uygun tabirle tuhaf. Masanın etrafına toplanan diğer arkadaşlarına şöyle bir baktı. Martinson birçok polis arabasının Höckberg'i ararken trafoya giden yoldan farklı saatlerde geçtiklerini rapor etmişti. O zaman şuraya geliyoruz dedi Wallander. Birisi onu oraya arabayı da götürdü. Oralarda hiç araba izi bulundu mu? Soruyu masanın karşı ucunda kan çanağına dönmüş gözler ve karmakarışık saçlarla oturan Neuberg'e yöneltmişti. Wallander adamın emekliliği nasıl iple çektiğini iyi biliyordu. Bizim arabalar ve Anderson'un arabası dışında iki araca daha ait iz bulduk. Ancak dün gece müthiş bir yağmur vardı, izler pek net değildi. Yani oraya iki araba daha mı gelmiş? Anderson içlerinden birinin meslektaşı Moberg'e ait olabileceğini düşünüyor. Hala kontrol ediyoruz. O halde bir lastik izinin sahibi meçhul.
Evet.
Şu noktaya değin tek kelime etmeyen Ann-Britt Höglund burada elini kaldırdı. Bu olayın cinayetten başka bir şey olma ihtimali var mı dedi. Hepiniz gibi ben de Höckberg'in intihar edeceğine inanmıyorum. Ayrıca hayatını sonlandırmaya karar vermiş dahi olsa kendini yakarak öldürmeyi seçeceğini hayal edemiyorum. Wallander'in aklına birkaç yıl önce yaşanan bir olay geldi. Orta Amerika'dan genç bir kadın kolza tarlasının ortasında üstüne benzin döküp kendini yakmıştı. Wallander'in en korkunç anılarından biriydi bu. Kendisi de oradaydı. Kızın alev alışını görmüştü ve hiçbir şey yapamamıştı. Kadınlar hap içer dedi Höglund. Kadınlar nadiren kendilerini silahla vurur. Ama kendilerini yüksek gerilim hattına atacaklarını sanmıyorum. Sanırım haklısın dedi Wallander. Yine de patoloğun raporunu beklemek zorundayız. Dün gece oraya giden hiçbirimiz ne olduğunu saptayamadık. Başka soru soran olmadı. Anahtarlar, dedi Vallender. Hiçbir anahtarın çalınmamış olduğundan emin olmalıyız. Odaklanmamız gereken şey bu. Martinson anahtarları kontrol etme işini üstlenmeye gönüllü oldu. Toplantıyı bitirdiler. Vallender odasına gitti. Giderken kendine bir fincan kahve aldı. Telefon çalıyordu. Arayan danışmadan Irene'ydi.
Birisi seni görmek istiyor, dedi.
Kimmiş?
Adı Enander. Kendisi doktor.
Vallender zihnini taradı ancak bir sima canlandıramadı. Onu başka birisine yolla.
Denedim ama ille de seninle konuşmak için ısrar ediyor, acil olduğunu da söylüyor.
Vallender iç geçirdi, birazdan oradayım dedi ve telefonu kapattı. Danışmada bekleyen adam orta yaşlı ve kısa saçlıydı, eşofman giymişti. Sıkı sıkı tokalaşması Vallender'in dikkatini çekti. Adam isminin David Enander olduğunu söyledi. Çok meşgulüm, dedi Vallender. Dün geceki elektrik kesintisi büyük keşmekeşe yol açtı. Sadece 2 dakikam var. Benimle hangi konuda görüşmek istemiştiniz?
Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum.
Vallender adamın devam etmesine beklediyse de adam devam etmedi. Birlikte odasına yürüdüler. Enander'in oturduğu koltuktaki kolçak yerinden çıktı.
Ziyanı yok, dedi Vallender. Zaten kırıktı.
Enander hemen sadede geldi.
Buraya Tinnes Falk'la alakalı geldim.
Bildiğimiz kadarıyla o dosya kapandı. Adam doğal sebeplerden öldü.
Benim de konuşmak istediğim yanlış anlaşılma buydu, dedi.
Enander bir eliyle kısacık saçlarını kaşıyarak. Vallender adamın endişeli olduğunu fark etti. Dinliyorum. Enander acele etmedi. Kelimelerini düşünerek seçti.
Uzun yıllardır Falk'ın hekimiyim. İlk kez 1981 yılında hasta olarak geldi. Yani 15 yıldan uzun zaman geçmiş. Bana ilk defa ellerindeki alerjik bir kızarıklık için gelmişti. O yıllarda hastanede dermatoloji bölümünde çalışıyordum. Ama sonra 1986 yılında kendi muayenehanemi açtım. Falk oraya da geldi. Nadiren hastalanırdı. Alerjik sorunları ortadan kalkmıştı ama düzenli kontrollerini yaptırdım. Falk sağlık durumunu düzenli olarak kontrol eden biriydi. Kendine çok iyi bakardı. Sağlıklı beslenirdi, egzersiz yapardı ve çok düzenli alışkanlıkları vardı.
Vallender Enander'in lafı nereye getirmeye çalıştığını merak ettiği için sabırsızlanmaya başladı.
O öldüğünde ben şehir dışındaydım, dedi Enander. Olayı dün gece öğrendim.
Nereden duydunuz?
Eski karısı beni aradı.
Vallender devam etmesi için adama doğru başını salladı.
Ölüm sebebinin büyük bir koroner kalp yetmezliği olduğunu söyledi.
Bize de öyle dediler.
Durum şu ki bu imkansız.
Vallender kaşlarını kaldırdı. Nedenmiş?
Daha 10 gün gibi kısa bir süre önce Falk'a kapsamlı bir sağlık muayenesi yaptım. Kalbi çok iyi durumdaydı. 20 yaşındaki bir insan kadar sağlamdı.
Vallender bunu enine boyuna düşündü. Yani ne söylemek istiyorsunuz? Patologlar bir hata mı yaptı?
Son derece sağlıklı bir insanın kalp krizi geçirip ölebildiğinin oldukça nadir de olsa farkındayım. Fakat Falk'ın durumunda bunun olmasını kabul edemiyorum.
Başka hangi sebeple ölmüş olabilir?
Orasını bilmiyorum ama onu öldüren her neyse kalbi olmadığını netleştirmek istedim.
Bana söylediklerinizi gerekli yerlere ileteceğim, dedi Vallender. Başka bir şey var mıydı?
Bir şey oldu kesin, dedi Enander. Haklı mıyım bilmiyorum ama anladığım kadarıyla başında bir yara varmış. Bence saldırıya uğradı, öldürüldü.
Bu sonuca giden hiçbir işaret yok. Cüzdanını almamışlar.
Ben patolog ya da adli tıp doktoru değilim. Onu neyin öldürdüğünü söyleyemem, dedi Enander. Ama kalpten değildi, eminim.
Vallender Enander'in telefon numarası ve adresini not etti. Sonra ayağa kalktı. Konuşma tamamlanmıştı. Daha fazla vakti yoktu. Vallender Enander'i danışmaya kadar geçirip odasına döndü. Falk hakkındaki notları bir çekmeceye koydu. Devamındaki bir saati de dün geceki olayları yazıya dökmekle geçirdi. Bilgisayarda yazarken bir zamanlar bilgisayardan ne kadar iğrendiğini hatırladı. Ancak bir gün bilgisayarın aslında çalışmayı kolaylaştırdığını fark etmişti. Çalışma masası artık eline geçen kağıtlara not edilmiş, gelişigüzel notlara boğulmuş vaziyette değildi. Vallender hala 2 parmakla yazıyor ve sık sık hata yapıyordu. Ama artık raporlarını yazdığı zaman hatalarını düzeltmek için Tippex kullanmıyordu. Martinson trafo anahtarlarına sahip insanların listesiyle içeri girdi. Toplam 5 kişiydiler. Mallender isimlere göz gezdirdi. Hiçbirisinin anahtarı kayıp değil dedi Martinson. Başka birine de vermemişler. Moberg haricinde son birkaç gündür hiç kimse trafo binasına gitmemiş. Höckberg'in kayıplara karıştığı saatlerde ne yaptıklarını araştırayım mı?
Bunu askıya alalım dedi Wallander. Adli tıp raporları gelene kadar beklemekten başka çaremiz yok.
Eva Persson'u ne yapalım?
Tekrar sorguya çekilmeli. Hem de daha ayrıntılı.
Sen mi yapacaksın?
Hayır teşekkürler. Bunu Höglund'a bırakırız diye düşündüm. Ben bahsederim ona.
8. ayrımın sonu. Sayfa 100.